İnançta Tevhid, Toplumsal Hayatta Birlik. Profesör Doktor İhsan Çapçıoğlu. Diyanet İşleri Başkanlığı, Din İşleri Yüksek Kurulu Üyesi. İslamiyet, inançta tevhidi, toplumsal hayattaysa birliğe esas alır. İnançta tevhid, Allah'ın tekliğini kabul etmenin yanı sıra her şeyin ona muhtaç olduğuna, onunsa hiçbir şeye muhtaç olmadığına, dengi ve benzerinin bulunmadığına içtenlikle inanmayı ve inancını ikrar etmeyi gerektirir. Kur'an-ı Kerim'de tevhid sözcüğü doğrudan geçmese de yaratılmışlara özgü, kusur, aziyet ve eksiklik içeren sıfatlardan Yüce Allah'ı tenzih eden, onun şerikinin bulunmadığını vurgulayan vahid, ahad ve samet gibi sözcükler bulunur. Zira tevhidin karşıtı şirktir ve Allah kendisine şirk koşulmasını asla kabul etmez. Bu nedenle tevhid, Hazreti Adem'den Hazreti Peygamber'e kadar tüm peygamberlerin ilk ve en önemli ilkesini oluşturur. Esasen peygamberlerin çağrısının özü, esası ve maksadı, tevhidi düşüncenin ilkelerini birey ve toplum hayatında egemen kılmaya çalışmaktan ibarettir. Yüce Allah'ın güvenilir elçileri olarak peygamberlerin mücadelesi, öncelikle söz konusu ilkeleri hatırlatmanın, hayata katmanın ve yaygınlaştırmanın aşamalarını oluşturur. Başka bir ifadeyle tevhidi düşüncenin inançta tevhid, toplumsal hayattaysa birlik olarak özetlenen temel ilkeleri, peygamberlerin yaşantılarıyla örneklendirdiği davet süreçlerinin mihverinde yer alır. Bu süreçte peygamberler en yakınlarındaki insanlardan başlayarak tevhid eksenli bir hayatı tesis etmenin karşısındaki zorluklarla başa çıkma mücadelesi vermişlerdir. Bu mücadelede bazen eşleri, çocukları ve akrabalarıyla, bazen en yakın arkadaşlarıyla ve bazen de içinde yaşadıkları toplumun diğer üyeleriyle sınanmak durumunda kalmışlardır. Hazreti Adem'in oğulları Habil ve Kabil'le sınanma süreci, insanlık tarihinde iyiliğe götüren rıza, teslimiyet ve adanmışlıkla şirke kapı aralayan kötülük eksenli inatlaşma, aldanmışlık ve cana kıyma olgusunun ilk örneği olarak kayda geçmiştir. Esasen iyilik ve kötülük arasındaki bu mücadele, tevhidi düşüncenin aktarılma süreçlerinde peygamberlerin karşısına çıkan en kadim ikilem olmuştur. Yüksek azim ve kararlılık sahibi, ulul azm olarak nitelenen peygamberlerin hayatı da benzer sınanma örnekleriyle doludur. Bu peygamberlerden biri olan Hazreti Nuh'un mücadelesi, Kur'an-ı Kerim'in onun adını taşıyan 71. suresinde anlatılır. Bu anlatımlardan tevhid inancının yaygın biçimde yaşandığı bir dönemin ardından putperestliğin ilk defa Hazreti Nuh'un kavmiyle ortaya çıktığı anlaşılmaktadır. Surede, "Dediler ki, ilahlarınızı bırakmayın. İlahlarınız Vet, Suva, Yeguz, Yeuk ve Nesir'den vazgeçmeyin" ifadesiyle Nuh kavminin körü körüne bir adanmışlıkla taptığı putlardan söz edilmektedir. Esasen ayette geçen put isimleri başlangıçta toplumsal hayatta iyilikleriyle öne çıkan kişilere aittir. Ancak ölümlerinin ardından bu kişiler putlaştırılmış, daha sonra da insanlar onları Yüce Allah'la kendileri arasında aracı kabul ederek birer tapınma nesnesine dönüştürmüşlerdir. Bu örnek insanın toplumsal hayatta yüksek statüye sahip kişilerin itibarını zamanla bağlamından uzaklaştırarak onlara doğaüstü nitelikler atfetme eğilimine sahip olabileceğini göstermektedir. Hazreti Nuh, kavmini putperestlikten arındırıp tevhide davet etmek için gönderilmiştir. Hazreti Nuh, kavminden Allah'tan başkasına kulluk etmemelerini istemiş, aksi takdirde kendilerini bekleyen sonuçları onlara haber vermiştir. Hazreti Nuh, kavmi tarafından tekfir edilen ve toplumsal açıdan dışlanmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışılan yegane peygamber örneği değildir. Nitekim peygamberler tarihi, tevhid mücadelesinde aile üyelerinin bile duyarsızca davranışlarıyla karşılaşan ve tebliğ görevi toplumsal süreçlerde itibarsızlaştırılmaya çalışılan örneklerle doludur. Bununla birlikte tüm peygamberlerde olduğu gibi, Hazreti Nuh da tevhid çağrısına karşı çıkarak yanlışta ısrar etmelerine ve kendisine her türlü kötülüğü yapmakla tehdit etmelerine rağmen kendilerini hakikat karşısında körleştirici inanç ve davranışlardan vazgeçirmeye çabalamıştır. Ancak uzun mücadeleler sonucunda vazgeçmediklerini görünce Allah'tan kendisine yardım etmesini istemiştir. Yüce Allah da onun duasını kabul etmiş ve inkarcı kavminin bir tufanla helak edileceğini, ancak kendisinin ve inananların bu felaketten kurtulacağını bildirmiş ve ondan bir gemi yapmasını istemiştir. Bu süreçte Kami yine kendisiyle alay etmeye devam etmiş, ancak geminin inşası bitince her hayvan türünden birer çiftle birlikte kendisine iman edenleri de gemiye almıştır. Nihayet tufan gerçekleşmiş, Hazreti Nuh'la ona inananlar kurtulmuş, eşi ve oğlunun da aralarında bulunduğu inanmayanlarsa sulara gark olmuştur. Tevhid mücadelesinde yüksek azim ve kararlılığıyla bilinen peygamberlerden biri de Hazreti İbrahim'dir. Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İbrahim'in babasının ve kavminin yaptığı putlara karşı mücadele ederek tevhid inancını nasıl savunduğu anlatılmaktadır. Hazreti İbrahim kavmine, gök cisimlerine ve bunların sembolleri olan putlara tapmanın anlamsız olduğunu ve hiçbir yarar ya da zarar vermesi mümkün olmayan bu cisimlere tapmaktan vazgeçmeleri gerektiğini açıkça beyan etmiştir. Kendisinin de ay, güneş ve yıldızları görünce gözlem ve akıl yürütmeye dayalı olarak bu cisimlerin ilah olamayacakları sonucuna varması, kavminin dini telakkilerinin anlamsızlığını vurgulamak için başvurduğu bir tartışma yöntemi ve akıl yürütme biçimi olarak kabul edilmelidir. Zira ay battığında söylediği, "Rabbim bana doğru yolu göstermezse" sözü, güneş batıncaysa, "Ey kavmim, ben sizin ortak koştuklarınızdan uzağım" demesi, bu olayın kavmini tevhid inancına davet ettiği sırada gerçekleştiğini göstermektedir. Hazreti İbrahim, insanlara sahte ilahların ne kadar aciz ve işe yaramaz olduğunu göstermek için uygun zamanın gelmesini bekler. Nihayet bu zaman gelir ve bir bayram günü, insanların şenlik için şehir dışına çıktığı bir vakitte, tapınağa girerek en büyük put dışındaki tüm putları kırar. Kavmi döndüğünde durumu görüp Hazreti İbrahim'i sorguya çeker. Hazreti İbrahim, "Belki de şu büyükleri yapmıştır, ona sorun" der. Nihayet onu ateşe atarak cezalandırmaya karar verirler. Ancak Yüce Allah'ın emri üzerine ateş onu yakmaz. Bu örnek, Yüce Allah'ın seçilmiş elçileri olarak peygamberlerin tevhid mücadelesinde yalnız olmadıklarını ve onun tarafından desteklendiklerini göstermesi bakımından son derece manidardır. Hazreti Peygamber'in her açıdan cehaletle kaplanmış bir karanlık ortamda umutları yeniden yeşertmek ve topluma kılavuzluk ederek yolunu aydınlatmak için sergilediği olağanüstü çabanın örnekleri saymakla bitmez. Esasen önceki peygamberler gibi onun da esas amacı, yeryüzünde tevhide dayalı toplumsal birliği ve bütün toplum kesimlerinin yararına olacak şekilde ortak iyiliği yeniden egemen kılmanın yollarını açmak olmuştur. Nitekim o, yaklaşık çeyrek asır gibi kısa bir süreçte, inanç konusunda bilgisizliğin, insani sefaletin, toplumsal dışlama, bozulma ve çöküşün zirvelerinde dolaşan bir toplumda yeniden umut ışıklarının yanmasını sağlamıştır. Hazreti Peygamber'in gerek Müslümanların sayıca az ve zayıf olduğu Mekke, gerekse sayıca çok ve güçlü olduğu Medine döneminde sergilediği mücadeledeki ulvi gayesi, şirkin karşısında tevhidi düşünceye ve toplumsal birlik ve bütünleşmeye dayalı bir toplum modelini yeniden canlandırmak olmuştur. Bu toplum modeli, her şeyden önce insanın sadece insan olmak bakımından değerli, onurlu ve muhterem bir varlık olduğu ilkesine dayanır. Onun Medine'ye hicretin hemen ardından inşa sürecini başlattığı söz konusu model, dili, dini, ırkı ve rengi ne olursa olsun hiç kimseyi dışlamayan ve ötekileştirmeyen, aksine herkesi kucaklayan bir yaklaşımla tesis ettiği bir toplum sözleşmesinden güç almıştır. Bu sözleşmede İslamiyet'te insanca yaşamın temel ilkeleri olarak, güvence altına alınması emredilen evrensel insan hakları olarak, canın, malın, aklın ve nefsin korunması temel ilke kabul edilmiştir. Hazreti Peygamber'in yüksek gaye ve hedeflerle tesis ettiği ve yaşantısıyla örneklendirdiği bu temel ilkeler, kendisinden sonraki dönemlerde karşılaşılan çeşitli sorunlara rağmen etrafında şekillendiği tevhid bilinci sayesinde günümüze kadar aktarılmayı başarmıştır. Elbette geçmişte olduğu gibi günümüzde de bu bilinç etrafında tesis edilen toplumsal bütünleşmenin sürdürülmesine yönelik çeşitli risklerle karşılaşılmaktadır. Ancak söz konusu durumlar karşısında, karşılıklı saygı ilkesi çerçevesinde birbirimizi dışlamadan, ayrıştırmadan ve ötekileştirmeden bir arada yaşamak zorundayız. Hazreti Peygamber'in veda hutbesinde belirttiği gibi, ahlaki ve toplumsal sorumluluk sahibi bireyler olarak, insan hak ve onuruna riayet etmeli, insanlar arasında tefrikaya yol açacak tavır ve davranışlardan uzak durmalı, ayrıştırıcı değil, birleştirici olmalı, her hususta öncelikle Allah'tan sakınmalı ve O'nun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmalıyız. Ve nihayet son yargı gününe kadar emri bil maruf, nehyanil münker ilkesinin omuzlarımıza yüklediği yüksek sorumluluk bilinciyle birlikte ve beraber yaşamanın ilkelerini yaşamak ve yaşatmakla mükellef olduğumuzu unutmamalıyız.